Ayrım 66, sayfa 700. Bölüm 93, cevap. Telefon çaldığında Harry oturma odasının ortasında dikilip etrafa bakıyordu. Benim, Raquel. Ne yapıyorsun? Ölen birinden geriye kalanları inceliyordum. Çok şey var. Yine de o kadar çok değil. Sis evden neler istediğini söyledi. Yarın da bir adam gelip diğer eşyaları ve mobilyaları satın alacak. Hepsi için 50 bin verebileceğini söyledi. Evi tamamen boşaltacak. Biraz şey hissediyorum. Harry doğru kelimeyi bulamadı. Anladım, dedi Raquel. Babam öldüğünde ben de öyle olmuştum. Yaşarken çok önemli ve vazgeçilmezmiş gibi gelen tüm o eşyalar anlamını yitirdi. Onları değerli kılan sadece oymuş gibi. Ya da belki arkalarını toparlamamız gerektiğini fark ediyoruzdur. Eşyalarını temizleyip yeni bir başlangıç yapmamız gerektiğini. Harry mutfağa girdi. Mutfak dolabının altındaki fotoğrafa baktı. Sophie sokağında çekilmişti. Oleg ve Raquel'in fotoğrafı. Umarım düzgün bir şekilde veda edebilmişsindir, dedi Raquel. Vedalaşmak önemli. Özellikle de arkada kalanlar için. Bilmiyorum, dedi Harry. Hiç doğru düzgün merhabalaşmadık bile. Onu hüsrana uğrattım. O nasıl oldu? Hayatına son vermemi istedi. Kabul etmedim. Hattın diğer ucunda sessizlik oldu. Harry arkadan gelen sesleri duydu. Havalimanı sesleriydi. Biraz sonra Raquel'in sesi geri geldi. İstediğini yapmalıydım mı diyorsun? Evet, dedi Harry, diyorum. Şimdi böyle düşünüyorum. Düşünmemen gerek. Artık çok geç. Öyle mi? Evet Harry, çok geç. İkinci bir sessizlik oldu. Amsterdam uçağının yolcu almaya başladığını söyleyen boğuk bir anons sesi duyuluyordu. Demek onunla görüşmek istemedin. Yapamam Harry. Sanırım ben de kötü bir insanım. O zaman bir dahakine daha iyi olmaya çalışırız. Harry onun gülümsediğini duyabiliyordu. Sence başarır mıyız? Denemek için asla geç değil, dedi Harry. Oleg'e benden selam söyle. Harry, efendim? Yok bir şey. Raquel telefonu kapattıktan sonra Harry dikilip mutfak penceresinden dışarı baktı. Ardından üst kata çıkıp bavulunu topladı. Harry tuvaletten çıktığında doktor onu bekliyordu. Koridorun son bölümünde gardiyana doğru yürümeye devam ettiler. Durumu sabit, dedi doktor. Hapishaneye sevk edebiliriz tekrar. Ziyaret amacınız nedir? Bize bir vakayı çözmemizde yardımcı olduğu için teşekkür etmek istedim. Bir de benden dilediği bir şeyle ilgili cevabım olacak. Harry ceketini çıkarıp gardiyana verdi ve aranırken kollarını kaldırdı. 5 dakika, daha fazla olmaz, anlaştık mı? Harry başını salladı. Gözlerini Harry'nin çarpık yanağından alamayan memur, ben de sizinle gireceğim, dedi. Harry tek kaşını kaldırdı. Sivil ziyaretler için zorunlu, dedi gardiyan. Teşkilattan ayrıldığınızı duyduk. Harry omuz silkti. İçerideki adam yatağından kalkıp pencerenin yanındaki sandalyeye oturmuştu. Onu bulduk, dedi Harry. Kendine başka bir sandalye çekerek. Gardiyan kapıda dikiliyordu ama onları duyma mesafesindeydi. Yardım için sağ ol. Ben anlaşmanın üzerime düşen kısmını yaptım, dedi. Senden ne haber? Raquel gelmek istemedi. Adamın yüzünde tek bir kas oynamadı. Sadece çok soğuk bir rüzgar çarpmış gibi büzüldü. Beyaz atlı prensin kulübesindeki sandıkta bir ilaç şişesi bulduk. Dün içindekileri analiz ettirdim. Ketanonmuş. Kurbanlarında kullandığı uyuşturucunun aynısı. Hiç duymuş muydun? Yüksek dozu öldürüyor. Bunu bana niye anlatıyorsun? Geçen de birazını kendi üstümde denedim. Açıkçası hoşuma gitti. Gerçi benim sevmediğim uyuşturucu yok. Sen de biliyorsun zaten. Sana Hong Kong'daki Landmark alışveriş merkezinde ne yaptığımı anlatmıştım, değil mi? Kardan adam Harry'i süzdü. Temkinli gözlerle gardiyana baktıktan sonra Harry'e döndü. Anlattın tabii, dedi tek düze bir sesle. Son dakika binde. Sağ tarafta, dedi Harry. Neyse, dediğim gibi çok sağ ol. Aynaya bakmamaya çalış. Adam senin için de aynası geçerli, deyip kemikli beyaz elini uzattı. Harry koridorun sonuna geldiğinde arkasına baktı ve kardan adamın gardiyanla birlikte sendeleyerek onlara doğru yürüdüğünü gördü. Sonra da tuvalete girdiğini. Bölüm 94. Erişte. Kaja gülümseyerek selam hol, dedi. Barın alçak taburesinde ellerinin üzerinde oturuyordu. Bakışları yoğun, dudakları kan kırmızısı, yanakları parlaktı. Harry onu daha önce hiç makyajlı görmediğini fark etti. Ve o ana dek inandığı şeyin ne kadar yanlış ve safça olduğunu anladı. Bir kadın makyajla daha da güzel olabilirdi. Üzerinde düz, siyah bir elbise vardı. Köprücük kemiğinde altın ve beyaz inciden yapılmış kısa bir kolye duruyor. İnciler nefes alıp verdikçe yumuşak bir ışık saçıyordu. ''Çok bekledin mi?'' diye sordu Harry. ''Hayır'' dedi Kaja. Harry oturmaya fırsat bulamadan onu kendine çekerek ve başını omuzun üstüne koyup öylece durarak. ''Sadece biraz üşüdüm.'' Bardaki diğer insanları aldırış etmedi. Harry'i bırakmak yerine ellerini ceketinin altına soktu ve ısınmak için sırtını okşadı. Harry küçük bir öksürük duyunca başını kaldırdı ve vücut dilinden baş garson olduğu anlaşılan bir adamın dostane bir tavırla onlara doğru başını salladığını gördü. ''Masamız hazır.'' dedi Kaja. ''Masa mı?'' Sadece bir şeyler içeceğiz sanıyordum. Vakanın bitişini kutlamamız gerek, değil mi? Yemeği önceden sipariş ettim. Çok özel bir şey. Tamamı dolu restoranda pencere kenarındaki bir masaya geçtiler. Bir garson mumları yaktı. Kadehlere elma şarabı doldurdu ve şişeyi buz kovasına geri koyup gitti. Kajas kadehini kaldırdı. Skal. Ne içiyoruz? Cinayet masasının eskisi gibi devam etmesine. Kötü adamı yakaladığımız için sana ve bana. Burada olmamıza, buluşmamıza. İçkilerini içtiler. Harry kadehi masa örtüsüne geri koydu. Biraz itti. Kadehin altı kumaşta ıslak bir iz bırakmıştı. Kaja, sana bir sürprizim var Harry. Şu anda en çok ne isterdin söyle bakalım. Kaja, dinle. Ne var diye sordu Kaja nefesi kesilerek. Duymaya hevesli bir halde öne eğildi. Sana yeniden seyahate çıkacağımı söylemiştim ya. İşte yarın gidiyorum. Yarın mı? Diyerek güldü Kaja. Garson ağır ve beyaz peçeteleri açıp kucaklarına sererken yüzündeki gülümseme kayboldu. Nereye gidiyorsun? Uzağa. Kaja tek kelime etmeden başını masaya eğdi. Harry ellerini koymak istedi ama kendini durdurdu. Demek sana yetmedim diye fısıldadı Kaja. Demek ikimiz yetmedik. Harry göz göze gelmeleri için bekledi. Hayır dedi, yetmedik. Ne bana ne sana yetti. Yetmek ne demek? Herhangi bir fikrin var mı? Kaja'nın gözyaşlarına boğulan sesi kalındı. Fazlasıyla dedi Harry. Kaja derin bir nefes alıp sesini kontrol etmeye çalıştı. Raquel mi mesela? Evet, her zaman öyle. Ama onun senin istemediğini söylemiştin. Beni şimdiki halimde istemiyor. Bu yüzden kendimi düzeltmeliyim. Yeniden iyi olmalıyım. Beni anlıyor musun? Hayır, anlamıyorum. Kaja'nın gözlerinin altındaki kirpiklerine iki kararsız minik gözyaşı damlası tutundu. Sen zaten iyisin. Yaraların sadece görünen yaralardan bahsetmediğimi gayet iyi biliyorsun. Seni bir daha görecek miyim diye sordu Kaja, gözyaşlarından birini tırnağın ucuyla alarak. Harry'nin elini öyle sıkı tuttu ki parmaklarının boğumları beyazlaştı. Harry ona baktı. Kaja elini bıraktı. Bu defa yanına gelip seni geri getirmeyeceğim. Biliyorum dedi Harry. Üstesinden gelemeyeceksin. Muhtemelen evet dedi Harry gülümseyerek. Ama kim gelebiliyor ki zaten? Kaja başını eğdi. Küçük sivri dişlerini göstererek sırıttı. Ben dedi. Harry karanlıkta bir araba kapısının yumuşak kapanma sesini ve çalışmaya başlayan dizel motoru duyana kadar sandalyesinden kımıldamadı. Başını eğip masa örtüsüne baktı. Tam kalkmak üzereyken gözüne bir çorba tabağı ilişti ve baş garsonun sesini duydu. Hanımefendinin isteğiyle Hong Kong'dan getirttiğimiz özel yemeğimiz. Li Yuan'ın eriştesi. Harry tabağa baka kaldı. Kaja'nın hala karşısında oturduğunu hayal etti. Restoran bir sabun köpüğü gibi havalanıyor ve şehrin üzerinde süzülüp yeniden gözden kayboluyordu. Mutfakta yiyecek hiç bitmiyor ve yeryüzüne hiç inmiyorlardı. Harry ayağa kalkıp gidecek gibi oldu. Ama sonra fikrini değiştirdi. Yeniden oturup çubukları eline aldı. Bölüm 95 Dostlar Harry artık dans restoranı olmayan restorandan çıktı ve aşağı inerek artık denizci okulu olmayan okula doğru yürüdü. Ülkeyi işgalcilerden koruyan sığınaklar yönünde devam etti. Altında fiyort ve sisle örtülmüş şehir duruyordu şimdi. Arabalar sarı kedi gözlerini andıran farlarıyla dikkatlice ilerliyordu. Bir tramvay dişlerini gıcırdatan bir hortlak gibi sesin içinden çıkıyordu. Önünde duran arabanın ön koltuğuna atladı. Hoparlörden Katie Melua'nın acı çeken tatlı sesinin yayıldığını duyunca can havliyle teybin kapatma düğmesini aradı. Öşteyn dehşete kapılmış gibi ''Tanrım tipin kaymış'' dedi. Doktor okuldayken dikiş dersini asmış olmalı. Neyse en azından Cadılar Bayramı'nda maskeye para vermene gerek kalmamış. Sakın güleyim deme yoksa ağzın yine yırtılır. Söz gülmem. Bu arada dedi Öşteyn bugün benim doğum günüm. Siktir öyle mi? O zaman benden sana bir sigara bedava. Tam istediğim şey. İstediğin daha büyük bir hediye yok mu? Ne gibi? Mesela dünya barışı. Günün birinde barış dolu bir dünyaya uyanırsan anla ki gerçekten uyanamamışsındır Harry. Dünyayı sonunda patlatmışlardır. Peki, özel bir isteğin var mı? Pek yok. Yeni bir vicdan belki. Yeni vicdan mı? Eskisi çok da iyi sayılmaz. Takım elbisen güzelmiş. Sadece bir tane takımım var sanıyordum. Bu babamın. Tanrım, içine girdiğine göre küçülmüş olmalısın. Evet dedi Harry kravatını düzelterek küçüldüm. Ekeberg restoranı nasıldı? Harry gözlerini kapadı. İyi. Bir zamanlar içine kaçak girdiğimiz her yeri sızdıran derme çatma bir yerde hatırlıyorsun değil mi? Kaç yaşındaydık? 16 mı? 17. Hatta bir keresinde Killer Queen'le dans etmiştin sen orada. Olabilir. Gençliğimin Milf'inin yıllar sonra huzur evine düştüğünü düşünmek korkutucu. Milf mi? Öşteyn iç geçirdi. İnternetten bakarsın. Öşteyn. Evet. Biz neden yakın arkadaş olduk? Herhalde beraber büyüdüğümüz içindir. Hepsi bu mu? Rastlantı mı yani? Ruhani bir kardeşliğimiz yok muydu? Hiç öyle bir şey hissetmedim. Bildiğim kadarıyla tek bir ortak yanımız vardı. Neymiş o? Bizimle başka kimse arkadaş olmak istemiyordu. Sonraki birkaç dönemeci konuşmadan geçtiler. Tresco hariç dedi Harry. Öşteyn burnundan soludu. Ayak kokusundan kimsenin yanına oturmadığı Tresko mu? Evet dedi Harry. Bunu bir tek biz başarabiliyorduk. Hem de nasıl dedi Öşteyn. Ama tanrım o nasıl bir kokuydu öyle? İkisi de güldü. Yumuşak kaygısız gülüşler. Aynı zamanda üzgün. Öşteyn'in arabası kapıları açık bir halde kahverengi çimlerde duruyordu. Harry sığınağın tepesine tırmandı ve kenara oturup bacaklarını sarkıttı. Kapıların içindeki hoparlörden Springsteen'in fırtınalı bir gecede kan kardeşlerden ve tutulması gereken bir yeminden bahseden şarkısı geliyordu. Öşteyn Jim Beam şişesini Harry'e uzattı. Şehirden yalnız bir siren sesi yükseldi ve gücünü yitirip öldü. Şişedeki zehir boğazını ve midesini kavurunca Harry birazını çıkardı. İkinci yudum fena sayılmazdı. Üçüncüsü çok daha iyi. Max Weinberg davulu parçalamaya çalışıyormuş gibi çalıyordu. Bazen daha çok pişmanlığımın olmasını istemem gerekirmiş gibi hissediyorum, dedi Öşteyn. Ama umurumda bile değil. Sanırım pislik biri olduğumu daha doğduğum an kabullenmiştim. Ya sen? Harry Ton düşündü. Benim Ton'la pişmanlığım var. Belki de kendimi fazla önemsediğim içindir. Daha doğru seçimler yapabilmeyi isterdim. Ama yapamadım. Bu sefer olmadı. Bir dahaki sefere Öşteyn. Bir dahaki sefere. Yapabilen olmuş ki Harry. İnsanların boktan tarihinde bir kez olsun yaşanmış mı? Bir şeyin olmaması bundan sonra da olamayacağı anlamına gelmez. Bu şişeyi elimden bırakırsam düşeceğini bilmem gibi. Sahi ya hangi filozoftu bu? Hobbes mu? Hume mu? Heidegger mi? H ile başlayan kaçıklardan biriydi. Soruma cevap ver. Harry omuz silkti. Bence insan öğrenebilen bir canlı. Ancak sorun şu. O kadar lanet bir yavaşlıkta öğreniyoruz ki sen doğruyu fark edene kadar iş işten geçmiş oluyor. Örneğin sevdiğin biri senden bir iyilik, bir sevgi nişanesi istiyor. Ölmesine yardımcı olman gibi. Ama sırf öğrenmediğin, sırf anlamadığın için ona hayır diyorsun. Nihayet aydınlandığında ise çok geç oluyor. Harry bir yudum aldı. Bu defa o sevgi nişanesini başka birine gösteriyorsun. Hatta sevmeyi geçtim nefret ettiğin birine. Öşteyn şişeyi aldı. Ne gevelediğin hakkında hiçbir fikrim yok ama yine de kulağa boktan geliyor. O kadar da değil. İyilik yapmak için asla çok geç değil demek ki. Her zaman çok geç demek istedin herhalde. Hayır. Şimdiye kadar fazla nefretin içimizdeki diğer güdüleri dinlememizi engellediğini düşündüm hep. Ama babamın farklı bir bakış açısı vardı. Nefret ve sevginin aynı madalyonun iki yüzü olduğunu söylerdi. Ona göre her şey sevgiyle başlardı. Nefret sadece paranın diğer yüzüydü. Doğru. Ama bu aynı zamanda tersini de, yani nefretin sevgiye dönmesini de mümkün kılıyor. Nefret öğrenmek, değişmek, bir dahakine bazı şeyleri farklı yapmak için iyi bir başlangıç noktası olmalı. İşte şimdi o kadar iyimser oldun ki galiba kusacağım Harry. Orgun sesi nakaratı yuvarlak bir testere gibi sızlanarak kesti. Öşteyn sigaranın külünü silkelerken başını yana eğdi. Harry'nin ağlayası geldi. Arkadaşı külü sigara çok ağırmış ya da dünyaya eğik bakmayı seviyormuş gibi her zamanki edasıyla okulda sigara içtikleri barakanın zeminine, davetsiz girdikleri bir partide boş bir bira şişesine ya da bir sığınağın soğuk sert betonuna silkelerken akıp giden yıllar geçti gözünün önünden. Hayatları ve kendileri o yıllardan ibaretti işte. Neyse, bence sen yaşlanmaya başlıyorsun Harry. Neden böyle dedin? Erkeklerin babalarının laflarını tekrarlamaya başlamışsa yaşlanıyor demektir. Geçmiş olsun. Harry sonunda cevabı buldu. Kaca'nın şu anda en çok ne isterdin sorusunun cevabını biliyordu. Zırhlı bir kalp. Son söz. Hong Kong'un en yüksek noktası olan Victoria Zirvesi'nin üzerinden maviye çalan kara bulutlar geçse de Eylül'ün başından beri durmaksızın yağan yağmurlar nihayet kesilmişti. Güneş gökyüzünü deliyordu ve dev bir gökkuşağı Hong Kong adasıyla Kowloon arasında bir köprü oluyordu. Harry gözlerini kapadı ve güneşin yüzünü ısıtmasına izin verdi. Güzel hava o akşam Happy Valley'de başlayacak yarış sezonu için tam zamanında imdada yetişmişti. Harry oturduğu koltuğa bir uğultu gibi yaklaşan ve geçip giden Japonca konuşmaları duydu. 1888'den bu yana turistleri ve temiz hava almak isteyen bölge halkını şehrin yukarısına taşıyan fünikülerden geliyordu. Harry gözlerini yeniden açtı ve yarış bültenini karıştırdı. Hong Kong'a ayak basar basmaz Herman Kulit'i aramıştı. Kulit, Harry'e tahsilatçı olarak çalışacağı yani borçtan kaçmaya çalışanların izini süreceği bir iş teklif etmişti. Böylece hem alacaklarına yüklü bir komisyonla triyada satmak zorunda kalmayacak hem de onların korkunç tahsilat yöntemlerini daha fazla kafasına takmayacaktı. Harry'nin işi bayılarak yaptığı söylenemezdi ama iyi para kazanıyordu ve basit bir işti. Parayı tahsil etmek zorunda değildi. Tek yapması gereken borçluların yerini tespit edip Kulit'e bildirmekti. Yine de 1,92'lik boyu ve ağzından kulağına çıkarak onu sırıtıyormuş gibi gösteren yarası çoğu zaman insanların hemen o anda ödemeleri yapmalarına yetiyordu. Bazen de son çare olarak Almanya'daki bir sunucunun arama motoruna başvurması gerekiyordu. Onu asıl zorlayan Afyon'la içkiden uzak durmaktı ve şimdiye dek bunu başarmıştı. O gün resepsiyon masasında onu bekleyen iki mektup vardı. Mektupların ona nasıl ulaştığını bilmiyordu. Muhtemelen Kaja'nın parmağı vardı. Zarflardan birinde Oslo Emniyet Müdürlüğü'nün logosunu görünce Harry Gönder'in Gunnar Hagen olabileceğini tahmin etmişti. Diğeri içinse tahmine gerek yoktu. Oleg'in dik ancak hala çocuksu duran el yazısını görür görmez tanımıştı. Ne zaman okuyacağına, daha doğrusu okuyup okumayacağına karar vermeden iki mektubu da ceketinin cebine koymuştu. Harry yarış bültenini katladı ve koltuğunu yanına koydu. Üzerindeki sarı ve pis duman her geçen yıl daha da yoğunlaşan Çin anakarasına baktı. Neyse ki burada dağın tepesinde hala hava temiz sayılırdı. Aşağıdaki Happy Valley'e baktı Harry. Wong Nai Chong yolunun batısında her din için ayrı yapılmış Protestan, Katolik, Müslüman ve Hindu mezarlıklarına göz geçirdi. Jockey ve atların şimdiden akşam yarışları için ısınmaya çıktığı pisti görebiliyordu. Çok geçmeden umutlu, umutsuz, şanslı, şanssız binlerce izleyici içeri doluşacaktı. Bazıları rüyalarını gerçekleştirmeye, bazıları sadece hayal kurmaya gelecekti. Kimisi ölçüsüz riskler alıp kaybedecek, kimisi ise ölçülü riskler alıp yine kaybedecekti. Hepsi daha önce buradaydı ve şimdi geri geliyorlardı. 1918'deki Happy Valley Hipodromu yangınında ölen ve aşağıdaki mezarlıklardan çıkan yüzlerce insanın ruhu bile. Bu akşam şeytanın bacağını kırma, ceplerini Hong Kong dolarıyla doldurma ve karşılığında öldürülme sırası kesin onlardaydı çünkü. 2 saat içinde kapılardan girip yarış bültenlerini okuyacak, kuponlarını günün sıralı ikilileri, sırasız ikilileri, üçlüleri, dörtlüleri ya da taptıkları bahis tanrısının adı neyse onunla dolduracaklardı. Yatıracakları parayı ellerinde tutarak ganyan gişelerin önünde sıraya gireceklerdi. Birçoğu her finish çizgisi geçildiğinde biraz daha ölecek ama başlama kapıları 15 dakika sonra yeni yarış için açıldığında bir daha doğacaktı. Tabii tüm parasını tek bir yarıştaki tek bir hata oynayan intihar komandoları hariç. Yine de kimse şikayet etmeyecekti. Herkes her ihtimalin farkındaydı. İhtimalleri bilenler olduğu gibi sonucu bilenler de oluyordu. Kısa süre önce Güney Afrika'daki bir hipodromda başlama kapılarında yeraltı boruları bulunmuştu. Borularda basınçlı hava ve uzaktan kumandanın düğmesine basılarak atılan, atların karnına fırlatılabilen sakinleştirici minik dartlar vardı. Katrin Bratt, Sigurd Altman'ın Şangay'daki bir otelde yer ayırttığını bildirmişti. Uçakla en fazla 1 saat tutardı. Harry, bültenin ilk sayfasına son kez göz attı. Sonucu bilenler, bu sadece bir oyun. Herman Kulit böyle derdi, belki de hep kazandığı için. Harry saatine baktı, ayağa kalktı ve tramvaya doğru yola koyuldu. 3. yarıştaki banko bir at hakkında tüyo almıştı. Bölüm sonu sayfa 714. Kitabın sonu. 5 Ocak 2017.